tüm Türkiye'ye kaliteli ve kesintisiz yayın. 93'ten beri hep daha iyi, hep kaliteli. TGRT FM. Farkı fark ettiren radyo.
Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün bazılarına göre iş bitiren, bazılarına göre işi bitiren,
evet,
bazılarının da işini bitiren,
doğru,
bir konudan konuşacağız. Rüşvet konumuz. Geçmişte Osmanlı'da rüşveti, Türk toplumu içinde belki bugüne de getirerek rüşveti konuşalım istiyoruz. Herhalde teşbihimizde hata yoktu. Bazen işi bitiriyor, bazen kişinin işini bitiriyor.
Tabii. Yani çok yönlü bir müessese bu rüşvet.
Müessese bazen, dediniz.
İnsanlık tarihi kadar belki eski. Çünkü insanların haklarını elde etmeleri için bir meşru yollar vardır. Bir de gayrimeşru yollar vardır. Hı hı. Hak elde etmek için meşru yollara tevessül edilmesi tavsiye edilir. Ne tarafından? Ahlak tarafından, ne tarafından? Akıl tarafından, ne tarafından? Din tarafından.
Evet.
Ama her zaman bu meşru yollara müracaat etmek imkanı olmaz. Hakları elde etmek için bazen gayrimeşru yollara tevessül etmek icap edebilir. Bu gene bir derece masumdur. Çünkü insanın hakkını elde edebilmek için bazen gayrimeşru yollara tevessül etmesine izin veriliyor. Hı hı. Ama eğer bir de hakkı olmayan bir şeyi elde etmek için gayrimeşru yollara tevessül ederse, girişirse, işte o zaman durum daha dramatik.
Yani haksızken haklı duruma,
evet,
geçirebiliyorsa kendini.
Evet. Şimdi hakkını almak için bir insanın ne yapması lazım? Kendisine gösterilen kanuni, meşru yollara müracaat etmesi lazım. İşte alacağı varsa talep etmesi lazım, müracaat etmesi lazım, dava açması lazım. Bunlarla elde edemiyorsa, rüşvet vermeden hakkını elde edemiyorsa, canını, malını, ırzını, dinini muhafaza edemiyorsa, o zaman bu haksız yola tevessül etmesi, yani rüşvet vermesi caiz oluyor.
Caizdir.
Ama almak caiz olmuyor. Alana gene caiz değil. Çünkü alan başkasının hakkını vermek için rüşvet istiyor. Hadisenin iki tarafı var. Bir verme tarafı var, bir alma tarafı var.
Biz iki yönüyle...
Şimdi veren ne yapsın? Çaresiz. Adam kendini, evet, kurtarabilmek için rüşvet veriyor. Yani vermezsen geçirmem diyor. Vermezsen evini yakarım diyor. Çocuğunu kaçırırım diyor. Seni öldürürüm diyor. Veya malını kaçırıyor. Fidye istiyor. Bunların hepsi rüşvet malum.
Hı hı.
Ama buna izin veriliyor. Ama peki bu alma tarafında ona gene rüşvet yok. O mümkün değil.
Ona gene müsaade edilmiyor.
Ona gene müsaade edilmiyor. Çünkü bir kimsenin hakkını verebilmek için ondan rüşvet istemenin hiçbir tutar tarafı yok. Bu rüşvet deyince adı biraz soğuk geliyor ama hayatta çok basit şekilde de cereyan edebiliyor. Mesela halk arasında, şimdi yok ama Anadolu'da bazen belli yerlerde, çok da büyütülecek bir şey değil ama lokal yerlerde tatbik edilen başlık parası var.
Hı hı.
Baba diyor ki ben kızımın evlenmesine razı olurum ama bana şu kadar para vereceksin diyor. Burada rüşvetin belki örf adet boyasına boyanmış bir halidir. Buna da izin yoktur.
Hayır, evlenmek buna için, da izin yok.
Evlenmek için başlık parası olmaz. Çünkü insanlar hür iradeleriyle evlenirler. Oğlan kızı istiyor, kız oğlanı istiyor. Baba diyor ki buna müsaade ederim ama şu kadar para isterim diyor. Oğlan vermese evlenemiyor. Bir şekilde
yani
engelliyor.
Başlık parasını verende sorun yok. Ama isteyen
vermek
baba...
Vermek zorunda kalırsa sorun yok. Ama almanın iler tutar tarafı yok. Hatta vermişse bunu bir şekilde geri alabilir diyor. Yani dava açıp mava açıp geri alabilir. Çünkü rüşvettir.
Başlık parası rüşvettir.
Rüşvettir, evet.
O zaman şu ana kadar herhalde devam eden en köklü,
evet,
ve gelenek kisvesine boyanmış rüşvet şekli.
Ama dediğim gibi köklü, çünkü eski cemiyetlerin hepsinde kızın ailesinin oğlandan evlenmenin karşılığı olarak bir para istediğini biliyoruz. Diyeceksiniz bu örf adet değil midir? Bu kadar eski insanlık, Sümerler'de var, Asurlar'da, Mısır, hepsinde var. Tamam ama bir de İslam dini var. Yani cemiyetin, Anadolu'da insanların cemiyetin harcı olan, esaslı temeli olan İslam dini diyor ki hayır. Evlilikte böyle para istemeyeceksin çünkü bu evliliği zorlaştırır. Halbuki İslamiyet evliliğin kolaylaştırılmasını istiyor. Erkek hanıma para verecek evlenirken. Bunda bir sebebi var.
Yani, hanıma derken evlenecek
kişiye verecek. Babasına değil. O da peşin olabilir, veresiye olabilir, kısmı peşin bir
mihirden
kısmı. Mehir. Ama bu kadının iyiliği için konmuş bir şeydir. Bu bir rüşvet değildir. Ama babanın hiç hakkı olmadığı halde böyle bir şey alması.
Peki buna hediye edebilir mi mesela erkek zengin? Baba da dedi ki ben kızımı bu yaşa kadar işte büyüttüm, herkesten korudum, sakındım, işte terbiyesine, eğitimini verdim. Bunun karşılığında da sizin de takdir edeceğiniz, diyelim ki 1.000 lira ya da 10.000 lira, evet, ya da 100.000 lira istiyorum.
Buna ben bir fıkrayla cevap vereyim. Eşkıya ölüyormuş. Ölmeden önce çocuklarına vasiyet etmiş. Demiş ki ben ölüyorum demiş. Ben öldükten sonra demiş, ahırımdaki demiş şu alaca renkli tosunu kesin, onunla bir fakir fukaraya yemek verin demiş. Baba niye demişler o alaca tosun? Siyah değil, beyaz değil, herhangi birisi değil o alaca tosun. Çünkü demiş en helal malım odur demiş. Baba demişler nasıl oluyor? Çünkü ben onu çaldığım adamın demiş tabancayı dayadım beynine, helal et dedim. Zorla helal ettirdim demiş.
Şeyini. Zorla da olsa.
Tabancayı dayayınca adam helal etti demiş. Bülbül gibi helal etti demiş o tosunu. Onun için o benim en helal malım.
En helali böyleyse.
Şimdi babanın da ben bu kadar kızımı yetiştirdim, buna bu kadar emek verdim, siz de bunun karşılığında beni görün demesi de rüşvetin kibarcasıdır. Bir çocuğu yetiştirmek anne babanın vazifesidir. Vazife karşılığında para alınmaz. Ücret alınır. Ücret de burada ücretli bir iş değildir. Yani vecibe manasındadır. Vecibeden ücret alınmaz. Bir akit yaparsınız, çalışırsınız, maaşınızı alırsınız. Onun dışında bir şey isteyemezsiniz. Mesela bir tapu memuru maaş alıyor, o da tapuculuk yapıyor. Şu kadar para verirsen tapu işinizi yaparım diyor. İşte bu rüşvettir. Niye? Çünkü maaş alıyor oradan. Ama mesela devletin nizamı şöyle olsaydı, tapu muamelesi yapacak herkes tapu harcını tapucuya verecek. O tapucunun geliri olacak. O zaman tamam bu rüşvet olmazdı. Çünkü o ücret olurdu.
Mesela eskiden okullarda ya da mahallelerdeki bir takım hizmetlerin yapılmasında mahallenin
para veriyor. Bu normal ama burada öyle değil. Burada maaşı var.
Ama orada da bir düzensizlik olurdu herhalde. Sıraya girmişsiniz, bekliyorsunuz. Gösterin bakalım kim kaç para ödeyecek. Diyelim ki ben 1 lira veriyorum, siz 5 lira. 5 lira vereni öne alayım
ama
diyebilecekti
şöyle,
belki.
Yok. Ama şöyle, şimdi mahallede bir takım işlerin görülmesinde bir nizam var.
Tapu için diyorum. Hani kalabalık şimdiki İstanbul'u düşünün, tapu dairesine nüfus müdürlüğüne gittiniz.
Evet, onda haklısınız. Bu istismar her zaman mümkün. Hı. Şimdi de mümkün. Yani parayı verene vermeyeni ayırt etmek mümkün. Yani ama onu da ciddi bir kontrolle belki aşmak mümkün olabilir.
Ama efendim şimdi hani geçmişe döneceğiz tabii ama şimdi mesela okul müdürü Milli Eğitim Bakanlığı izin vermemesine rağmen devlet okullarında bir aidat topluyor.
Evet.
Ve aidat toplarken aidatı vermeyen öğrenciye cam sildiriyor. Sen silemezsen gelsin annen hafta sonu okulu temizlesin
veya
diyor.
Veya en kötüsü en basiti aile çocuğum arkadaşların arasında veya öğretmeninin huzurunda mahcup olmasın diye parayı veriyor. Ve en nihayet öğretmen iyi bir insan. Ona karşı mahcup olmayalım. Onu müşkül durumda bırakmayalım. Çünkü okul öğretmeni mesul tutuyor, sıkıştırıyor. Öğretmeni mesul tutmasın diye veriyor. Tabii bu da kibar rüşvet oluyor. Yani hakkı olmayan bir şey. Okullardaki aidatı bir derece anlamak mümkün. Çünkü devlet okullarına devlet az tahsisat veriyor. O mektebin normal medeni bir mektep şeklinde dönmesi belki bu paralara bağlı ama bu da yanlış.
Peki acaba bu paraların gerçekten okul için kullanıldığından
o da var tabii.
Emin olabilecek
miyiz? O da var. Yani şimdi bir de akçeli işlerle uğraşanlara her zaman cemiyette soru işaretiyle bakılır. Hele ki ahlak ve din prensiplerinin çok hakim olmadığı cemiyetlerde, bir de eğer orada bir ekonomik sıkıntı varsa, fırsatçıların yaptığı yandan kar kalıyorsa, bu gibi işlerde her zaman bir soru işareti vardır. Ekseri de bakarsanız para işleri uğraşanların altında mutlaka bir suistimal çıkar. Şimdi mesela hiçbir şey olmayan insanın dilenmesi mübahtır, dinen ve bir ihtiyaçtır. Ama siz dilencilere suzan edemiyorsunuz. Neden? Çünkü gün geçmiyor ki dilenciler ortaya çıkıyor. Hanları, hamamları, apartmanları, tabii, bankada paraları var. Şimdi böyle olunca kimse dilenciye para vermek İstemiyor çünkü
gerçek
dilencilik meslek olmuş.
Sahibi, tabii,
bu sefer gerçek ihtiyaç sahibi de isteyemiyor. Beni dilenci yerine koyacaklar. Yani böyle bir problem de var. Netice itibariyle hakkını elde etmek için rüşvet vermek zarureten caiz. Zarureten caiz. Ama almak böyle değil. Almak böyle değil ve çok da kötü bir şey.
Şimdi
yani birinin hakkını verebilmek için, ona hayat hakkı tanımak için, evinde oturabilmesi için, çalışabilmesi için işte bu rüşvet almak çok kötü bir şey.
Peki bugünden bir sorudan sorup geçmişe gideceğim. Mesela komisyonlar alınıyor çeşitli işlerde. Aracılık yapılıyor.
Ama orada bir işin karşılığıdır o. O rüşvet değildir. Bakın ben size bir iş yapıyorum ama arada benim bir emeğim var. İki tarafı birbiriyle tanıştırıyorum, bağlantı kuruyorum, telefon açıyorum. Yani orada bir işin karşılığıdır. Komisyonculuk yani tellallık. İcare denilen hizmet akdinin bir unsurudur. Fakat insanlar karşılığında somut bir şey olmayan işlere verdikleri parayı hep acırlar. Mesela bunlardan bir tanesi komisyoncuya verilen para, insanlar çok acır vermek istemezler. İkincisi mesela reklamcıya verilen paraya acırlar.
Evet.
Avukata verilen paraya acırlar. Yani ne yaptı ki gibisinden.
Bize verilen parayı da genelde yani seslendirilenlere sunuyorlar.
Ortadan gidiyor ya.
Hani ne yaptı ki, konuştu zaten.
Evet. Şimdi
derler.
Böyle bir şey var ama komisyonculuk ayrı bir kalemdir. Bu rüşvetle değerlendirilmez. Burada rüşvetin bundan ayrılan tarafı şudur. Adamın hakkıdır ve alma durumundadır. Bakın dediğim gibi tapucu maaşla çalışmıyorsa o zaman elbette ki parayı verecek, muameleyi yapacak. Ama tapucu bu iş için devletten maaş alıyor. Bir sistem kurulmuş. İnsanlar devlete vergi ödüyor. Devlet diyor ki bir dakika, bazı işleri sizin namınıza ben göreyim. Bu iş böyle olsun diyor. Yani paralı düzen olmasın, olsun. Düzen olsun diyor. Ben maaşlı insanlar çalıştırayım. Hakimi ben maaşını vereyim. Öğretmenin ben maaşını vereyim. Tapucunun, nüfusçunun, şununun ben maaşını vereyim. Siz buradan hizmet alın diyor. Hizmetinizin bedeli bir para ödeyin. Bu da devlete vergi olsun. Devlet bu vergiden maaş ödesin. Böyle bir sistem kurayım demiş devlet. Hı hı. Ama şimdi tutup da burada o memur, ya tapucu dedik, millet şimdi yanlış anlayacak. Akla geldiği için. Ki şimdi de böyle değil. Tapu işleri iyi yürüyor. Eskisi gibi değil.
Ama Türkiye'de bilirsiniz böyle şeyler yanlış anlaşılır. Adı geçtiğinde hemen onun bağlı cevap olduğu hakkı dernek.
Halbuki öyle bir şey yok. O yani zikri cüz, kastı kül derler buna. Ve şu anda da tekrar altını çiziyorum. Yani bir itizar, özür beyanında değil de. Yani tapu işleri eskisi gibi değil. Eskiden tapuya iş düştü mü Allah korusun. Şimdi gayet güzel yürüyor. Şaşılacak işlerden.
Pek çok şeyi de online hallediyorlar şimdi.
Hallediliyor. Şimdi bu böyle. Aradaki zaten problem ücret, hediye, rüşvet. Bunun arasındaki sınırın biraz kaygan olmasından kaynaklanıyor.
Şimdi onu sormak lazım aslında. Diyelim ki bir iş yaptınız. O yaptığınız iş karşı tarafa bir çıkar doğurdu.
Evet.
O işi aslında yapmaya da bilirdiniz.
Evet.
Ya da bu kadar çabuk yapmayabilirdiniz. Evet. Ya da isteseniz ayak direyebilirdiniz. Ya da siz suratınızı assaydınız ya da gerekli olumlu fikri beyan etmeseydiniz belki iş olmayacaktı. Sonra o kişinin size bir hediye göndermesi. Rüşvet midir?
İşte. Şimdi rüşvet ne demektir? Rüşvet bir işi yapabilmek. Ya daha doğrusu bir hakkı vermek. İç karşılığında pazarlıkla alınan mal, para, hediye, menfaat. Ne derseniz deyin.
Pazarlık budur. Yoksa?
Şimdi dese ki ben senin işini yaparım, karşılığında bu kadar para vereceksin. Bu adı konulmuş bir rüşvettir. Ve bu verilen parada yapılan işte bir felakettir. Baştan bunu şart koşuyor. Verirsen yaparım diyor bu işi. Hakkını diyor. Verirsen, mesela bakın çok basit. Kira kontratı bitmiş. Adama diyorsunuz ki bir ay önce, bu ev bana lazım. Evimden çıkın. Adamın çıkması icap eder çünkü ev sahibi. Ama zaman mukaveleden önce yapamaz bunu. Mukavele sonunda. Kiracı da çıkmam diyor. Çünkü biliyor ki mahkemeye verirse 2 seneden önce bitmeyecek. Karşılığında bana şu kadar para verirsen çıkarım diyor. Ev sahibi de ne yapsın? Mahkemede 2 sene uğraşacağıma vereyim diye. İşte bu da rüşvettir.
Bir burada ev sahibi suçlu mu?
Nasıl?
Ev sahibi suçlu mu?
Ev sahibi suçlu da evini alabilmek için. Evet. Hakkını alabilmek
kendi
için.
Kendi malına.
Yani kendi malı mukavele bitmiş. Nedir hakkı burada ev sahibinin? Mukavele bittiği
yazık
zaman.
Yazık, adamcağız bedava oturdu yani.
Evet. Aynen öyle oluyor. Şimdi mesela bu da rüşvettir. Çok basit bir şey. Nasıl biraz evvel dediğimiz gibi başlık rüşvetse bu da rüşvettir. Dükkandan mesela çıkmak istemiyor adam. Hava parası istiyor. Hava parası. Hava parasının şu kısmı belki kabul edilebilir.
Ticari ünvanı devam edecekse
mesela. Ben burada bir tabelam var. Bir işleri ruhsatı aldım. Müşteri tuttum. Tezgah yaptım. Atölye yaptım. Mutfak yaptım. Fayans döşettim. Bunun karşılığını istiyorum derse tamam. Ama hiç böyle bir şey yokken sırf oradan çıkma karşılığında hava parası istemesi de rüşvettir. Çünkü karşı tarafın hakkını alabilmesi için karşılıksız bir para istiyor. Ama paranın bir karşılığı varsa mesele yoktur. Paranın karşılığı mühimdir. Paranın karşılığı. Mesela kira kontratınızın bitmesine 5 ay var. Ev sahibi diyor ki evden çıkar mısın, ben sana şu kadar para vereyim. Bu olur. Bu rüşvet değil. Çünkü bu da ev sahibinin hakkı
var.
Yok.
Tabii. Kiracının bir
kiracının
hakkı,
hakkı var. Bu hakkından vazgeçmenin karşılığında bir para alabilir. Ama başkasına hakkını vermenin karşılığında ondan para almak rüşvettir. Tarifi budur. Herkes elini vicdanına koyar. Ya bir de haksız bir şey elde etmek için verilen rüşvet. Yani hakkını almak için rüşvet veriyor. Verene gene bir sorumluluk yok. Alan öyle. Eğer haksız bir şey elde ediyorsa o zaman veren alandan daha suçludur. Şimdi çünkü veren olmasa alan istemez. Burada öbüründe alan suçludur. Burada veren suçludur ama alan da gene suçludur.
Mesela şimdi çok oluyor Anadolu'da. İstanbul'da da oluyordur. Tapu geden evet. Başladık ama toprakla ilgili mesela geldiler, toprağınızı ölçecekler, kaç metrekare sınırınızı çizeceksiniz ve diyeceksiniz ki burası benim toprağımdır. Evet. Yanınızda da komşunuz var, evet. Onun da yeri var. Evet. Gelen kişiye diyorsun ki biraz sağ, biraz sağ. Hani o penaltı tabii. Atışında 9.
Evet. Aynen öyle. Sinorları buraya dik diyorsunuz. Karşılığında adama diyorsunuz ki seni göreceğim. Evet. Adam da onun karşılığında bunu yapıyor. Hı. Dolayısıyla siz hakkınız olmayan bir şey alıyorsunuz. Hı. Bir insan hakkı olmayan bir şey aldığı zaman %90 başkası haksızlığa uğrar. Yani uğramadığı zamanlar da olabilir ama ekseriyetle uğrar.
En kötü ihtimalle devlet haksızlığa tabii. uğrar.
Devlet uğrayınca da bütün insanlar. Dolayısıyla çünkü insanların hakları devletlerin haritası gibi sınırdır. Arada boşluk, tampon bölge yoktur. Çok zaman onun hürriyetini bittiği yerde onun hürriyeti, bunun haklarını bittiği yerde onun hakları başlar. Bazen de müşterek haklar vardır. Şimdi böyle olduğu zaman bu bir rüşvettir. Ama dediğim gibi mesela tapu dairesine gittiniz. Adam size, hep tapudan bahsettik, örnek olduğu için gittiniz. Adam normal zamanda size tapuyu verdi. Bunun için sizden bir şey istemedi. Ama size kolaylık gösterdi, yardımcı oldu, tarif etti. Adama bir hediye verdiniz. Bu rüşvet değildir. Çünkü baştan ne siz bunu konuştunuz, ne ima ettiniz, ne karşı taraf bunu ima etti. Bu rüşvet değildir, bu hediyedir.
Bu o an yaşadığınız...
Bunu almak da caizdir. Ha, bu hediye küçük bir hediye mi, büyük bir hediye mi? Hmm. Burada da iş değişti.
Ama burada da veren kişinin durumuna göredir. Yani siz mesela bir saati büyük bir hediye zannedebilirsiniz ya da ben. Ama karşı tarafın imkanı o kadar geniştir ki belki o onun dönüp bakmayacağı bir şeydir.
Ama şimdi burada da şöyle bir şey var. Hazreti Peygamber zamanında Bahreyn'e bir vali tayin edilmiş. Hazreti Peygamber'in arkadaşlarından. Belli zamanlarda geliyor vali. Hazreti Peygamber'le görüşüyor. Gelirken de o senenin vergi meblağını getirmiş. Demiş ki efendim şu benim topladığım vergi. Bu da halkın bana verdiği hediyeler. Hazreti Peygamber demiş ki bakalım vergi şeyi tutuyor mu? Evet hakikaten vergi yani toplanan kadar getirmiş. Yani yeme yok, vergiden alma yok. Peki bu hediyeler ne? Halk bana getirdi bunu demiş. Halk sana niye getirdi bunu demiş bu hediyeleri? Bahreyn'de vali olduğun için. Peki sen babanın evinde otursaydın bu hediyeleri sana getirirler miydi? Hayır getirmezlerdi. O zaman o hazinenin hakkıdır.
Peki bir soru daha. Kötü bir vali olsaydı bu kişi. Evet. Değil hediye almayı belki toplayabileceği vergiyi bile toplayamayacaktı.
O ayrı
yani
bir mesele.
Yani o onun iyi, o iyiliğinin, karakterinin, işini iyi
ama
yapmasının
şimdi burada,
karşılığı
tamam da burada
mıdır?
Şöyle bir durum var. Yani sana bunlar hediye veriyorlarsa valiyle iyi geçinelim. Yani valinin şeyini gözetelim. Yarın bir gün çünkü vali demek umumiyetle eli güç olan kimsedir. Ne yapacağı belli olmaz. Adil de davranabilir, zalim de davranabilir. Valiye bir işimiz düşebilir. Gayrimeşru bir işimiz düşebilir. Onu yürütür. Çok çeşitli sebeplerle valiye vergi ve hediye verilir. Burada şöyle bir ayrım yapıyorlar. Öteden beri hediye aldığı bir kimse ise o zaman bunun aldığı hediye tamamdır. Öteden beri hediye aldığı biri değil, arkadaşı değil, dostu değilse, vali olduğu için ona getirilmişse bu hediye bu adam memursa hazinenin hakkıdır, şirket çalışanıysa şirketin hakkıdır. Ama küçük hediyeler, bir sepet çilek getirmiş, bir kalem getirmiş, bir basit hediye getirmiş. Yani o zamana göre, şartlara göre ölçülebilir. Bu o şeyin memurun bahşişi sayılır.
Zaten bu hediyeler de genelde orada dağıtılır
evet,
diye tahmin
evet.
ediyorum.
Yani bazı benim şirket patronu tanıdıklarım var. Mesela ben bu mevzu olduğu zamanlar dedi ki aman biz çalışanlarımıza umumi izin veriyoruz ki onlar bizim yüzümüzden sıkıntı. Günaha girmesinler, sıkıntı çekmesinler, haram yemiş olmasınlar. Biz umumi izin veriyoruz. Yani gelen kime ne hediye gelmişse yani rüşvet değil hediye o onun malı olsun. Onu rahatça harcasın diye ama hüküm budur. Hüküm budur.
Peki selam rüşvet midir?
Selam verdim rüşvet değil diye almadılar diyor Fuzuli.
Konuşalım birazdan. Bitkilerle Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin sunduğu İpek Yolu reklamlardan sonra devam edecek. Evet, Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Rüşvetten konuşuyoruz. Selam verdim, almadılar, rüşvet değil.
Evet, öyle demiş Fuzuli. Yani şimdi bunun tabii sebepleri var. Yani şark cemiyeti o kadar da mütefessih, kokuşmuş bir cemiyet değildir. Rüşvet de yani zannedildiği kadar yaygın değildir. Bir şeyin çok bahsedilmesi, çok yaygın olduğu manasına gelmez. Bilakis az olduğu manasına gelir. O kadar
seyrek
ki şaşılmış ve dile getirilmiş. Ama bu bile tabii hoş bir şey değil. Yani hele ki İslam dini rüşvete bu kadar kötü bakmışken, büyük günahlar arasında saymışken, üç kişi melundur. Raşi, mürteşi ve onların katibi. Hazreti Peygamber'in sözüdür. Rüşvet veren, alan ve onların katibi. Üç kişi melundur. Melanetlenmiştir. Şimdi bu kadar ağır bir tehdit varken tutup da işi rüşvete döndürmek vahimdir. Kızın babasının aldığı başlık parasının bile rüşvet görüldüğü bir cemiyette bu ayıptır. Başka şey söyleyeyim. Kadıların, mahkeme hakimlerinin davalı ve davacının davetine gitmesi caiz değildir.
Davet derken mesela bir düğün ziyafet, daveti.
Evet, gidemez, gidemez. Onların hediyelerini alamaz. Bakın rüşvet demedim. Hediyelerini alamaz.
Yanlış anlaşılmaya evet, izin vermemek
çünkü
için.
Çünkü İslamiyet'te bir kaide vardır. Buna sedd-i zerai derler. Sedd-i zerai şu demek, kötülüğe götüren yol. Bir şeyin kendi kötü olmayabilir belki de kötülüğe yol açabilir. Hediye kötü değildir. Bizatihi güzeldir. Fakat bu hediye hakimin gönlünün hediyeyi verene meyletmesine sebebiyet verebilir. Bu da adaletsizliğe yol açar. Çünkü derler ki el insan ubeydül ihsan. Araplar der ki insan ihsanın kulcağızıdır. Birine iyilik yaptığınız zaman sizi sevmesi onun cibilliyeti, yaratılışının icabıdır. Onun için birine siz faydalı olmak istiyorsanız ona iyilik yapacaksınız. Öğretmen iyilik yaparsa çocuk onu sever ve öğretmenden daha çok istifade eder. Her şey buna bağlı olarak devam eder. Anne baba eğer çocuklarına söz dinletmek istiyorsa kendilerini sevdirecek. Severse söz dinletir, severse ondan istifade eder. Sevmezse hiç mümkün değil. Mümkün değil. Bir kimsenin sevmediği bir insandan istifade etmesi, bir şey öğrenmesi mümkün değildir. Bu
tarih boyu böyle.
Evet.
Zaten.
Evet. Şimdi burada da böyle bir durum var. Yani eğer diyor hediye alırsa gönlü o tarafa meyleder. Ama dava bitmiş. Hiç baştan konuşulmamış, ima edilmemiş, şart koşulmamış. Kadı efendi hediye götürmüş. Buna İslamiyet bir şey demiyor. Ama bunu da hoş görmüyor.
Eğer gerekse bu, yok galiba değil
tabii,
mi?
Tabii. Bunu da hoş görmüyor. Yani bu küçük bir hediye ise neyse. Ama büyük bir hediye ise o zaman bu şunu intihac eder. Yani benim işimi gör. Sonra ben de seni görürüm.
Ya da öyle bir beklenti gelir. Doğurabilir. Yani ben bu zengin evet. kişinin evet. çıkarına bir karar verirsem evet. o da beni evet. yalnız
İşte onun
bırakmış.
İçin Hazreti Peygamber valiye gelen hediyelere el koymuştur.
Peki bir şey daha.
Bilirsek adam ya ben hediye alacağım ama bu hediyeyi hükümet el koyacak. O zaman hediye almaz. Hazreti Ömer halifeyken Ömer bin Abdülaziz Bizans İmparatoru ile mektuplaşıyordu. Bizans İmparatoru'nun hanımı bir kolye göndermişti. Hanımına hediye. Ömer bin Abdülaziz'in hanımı boynuna takınca dedi ki bu kolyeyi sana benim hanımım olduğun için gönderdi. Sen babanın evinde otursaydın bu kolye sana gelmezdi. O devlet hazinesinin malıdır dedi. Kolyeyi kadının elinden aldı, devlet hazinesine koydu. Çünkü bunun karşılığında bir şey bekler o. Size bize hediye verdik vaktiyle. Yani bana yardımcı olun.
Onun peki bunu için önemsememek mümkün mü? Yani hediye gelmiş olsa da olmasa da kararımı etkilemez benim demek mümkün mü?
Tabii ki mümkün. Hiç diyemeyiz ki efendim bir insan hediye alırsa gönlü o tarafa meyleder, adaletsiz davranır. Almazsa davranmaz. Bunu söyleyemeyiz. Ama neticede sistem her şeyi hesap ederek umumi bir hüküm koymak durumundadır. Nedir o? İnsan hediye aldığı zaman veya hediye beklentisi içinde olduğu zaman mutlaka bundan etkilenir. Çünkü bu insanın mizacında var. Çok az insan bundan etkilenmez. Hüküm ekseriyete göre verilir. El hükmü lil ekser diye bir kaide var. Hüküm ekseriyete göre verilir. Çoğunluk böyle olduysa o zaman hediyenin önünü keserler. İşte ondan dolayı İslam hukuku diyor ki hakimlere, memurlara hediye vermek caiz değildir. Hele iş safhasında ziyafete bile gitmesi caiz değildir. İşten sonra verilen küçük hediyeler bahşiş hükmündedir. Şart edilmeyen ama büyük hediyeler ise hazinenin veya işverenin, şirketin hakkıdır. Ama tabii tatbikat böyle olmuş mu? Olmamış. Neticede bir cemiyette her zaman iyiler ve kötüler olmuş. Bir peygamberin tebligatta bulunduğu zaman bile o peygamberin tebligatına aykırı yaşayanlar olmuştur. Ve peygamberler bunlardan şikayet etmiştir. Peygamber olmadığı zaman bile insanların elbette ki suistimallere kaçması tabidir. Rüşvet alan olmuştur.
Peki mesela Kanuni dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nun en yüksek olduğu evet. dönem, en sevdiği kişilerden biri İbrahim Paşa. Damat İbrahim Paşa'nın sonunu hazırlayan sürecin de rüşvetle örüldüğü iddiası var.
Efendim şimdi burada şöyle bir ayrım yapmak lazım. Sultan 3. Murat zamanında Candaroğulları'nın varislerinden Osmanlı Devlet Ricali'nden Şems-i Ahmet Paşa vardır. Üsküdar'da güzel bir camii vardır. Kuşkonmaz Camii diye bilinir. Bu Şems-i Ahmet Paşa'nın ben bugün Osmanoğulları'nın sonunu hazırladım. Kızılahmetli'nin öcünü aldım. Yani Candaroğulları'nın öcünü aldım. Ne yaptın diye sormuşlar. Ben onları rüşvet alıştırdım. Padişah rüşvet verdim demiş bugün. Padişah da kabul etti. Rüşvet almak.
Nedir bu rüşvet? Rüşvet ne vermiş?
Bir tayin için rüşvet vermiş. Rüşvet verdim. Rüşvet alan insanlar iflah olmaz demiş. Şimdi bu kitap, tarih kitaplarında bu anlatılıyor. Hatta bunu herkes çok tekrarlar. İşte Osmanlı tarihinde ilk rüşvet alan padişah Sultan 3. Murat'tır gibi. Şimdi rüşvet dediğim gibi her zaman vardır. Havarilerden onların Ruhul Kudüs'le olan irtibatını alabilmek için Simon adında bir adam rüşvet vermiş havarilere. Havariler bunu reddetmişler. Onun için bir memuriyet, bir makam, mevki, rütbe alabilmek için para vermeye Simoni derler. O adamın adı Simon Magnus olduğu için. Hı hı. Bu tüm dünyada var. Şimdi Osmanlılarda bir memuriyete tayin için devlete harç ödenir. Yani bir yere memuriyetle gelen adam o memuriyete girebilmek için bir harç, bir para öder. Bunun adına caize veya pişkeş derler. Dilimize peşkeş olarak geçmiş. Peşkeş öne çekmek demek yani, öne vermek. Şimdi bu bir rüşvet değil. Tayin eden adamın hazineye yatırdığı bir harç bu. Bu harçtan padişaha da, sadrazama da, devlet hazinesine de hisse ayrılıyor.
Neye benzer bu? Neye benzer? Anlayabilmemiz açısından söyleyeyim.
Şirketler ihaleye giriyorlar, para yatırıyorlar ya. Hmm. Buna benzer. Hmm. Şimdi niye bu veriliyor? Maaş yok. Fakat çalıştığı yerden büyük bir geliri var. Büyük bir gelir elde edecek. O zaten oradan o parayı çıkaracak. Yani onun öyle bir zararı yok. Ama bu parayı vermekle işi ciddiye aldığını gösteriyor. Yani parayı kaybetmemek için, yoksa alınır vazifeden, para gider.
Peki bu daha parayı vermeye gücü yok ama işi yapmaya muktedir.
Mutlak değil zaten bu. Mutlak değil. Alınmadığı çok haller vardır Osmanlı tarihinde. Alınmayan çok haller vardır. Ama alındığı zaman deniyor ki bu adam bu işi daha iyi yapar. Para yatırdı ya hükümete.
Bir de paraya ihtiyacı
için
yok mesajı da veriyor sanki.
Tabii,
biraz.
Tabii, elbette o da var. Şimdi dolayısıyla böyle bir şey verildiği için gördün mü insanlar? Osmanlı'da makam mevki almak için rüşvet ödeniyor. Halbuki bütün dünyada böyledir. Ben bunu yazdım da Fransa'da hakim olabilmek için ihaleye giriyorsunuz. İhalede en çok parayı kim verirse o hakim oluyor.
Ama burada gene bir adaletsizlik var mı acaba?
Var tabii. Parayı veren hakim oluyor. Evet. Ama şimdi şöyle bir alt sınır var. Hakim olabilecek kimseler girebiliyor ihaleye.
Ama ne olursa olsun biraz önce söylediğim gibi çok iyi niyetli ama en çok parayı veremeyen de çok tabii iyi işini yapan
şimdi
ama
burada görünürdeki sebep hakimler zengin olsun, perhizkar olsun, kimsenin malında gözü olmasın. Hı-hı. Ama esasındaki sebep hazinenin ihtiyacıdır.
Peki şuna da benziyor. Mesela milletvekili olmak için şimdi de seçime girmeden önce para yatırılıyor. Şimdi, seçime bir sürü para harcanıyor.
Bu rüşvet değil. Bu rüşvet değil. Ama rüşvete çok benziyor. Ondan dolayı çok kişi bunu rüşvet olarak değerlendirmişler. Şems Ahmet Paşa da eğer bu hadise doğruysa bunu böyle değerlendirmiş. Bu bir. İkincisi, padişaha rüşvet vermekten daha komik bir şey olabilir mi? Padişah bütün hazineyi elinde tutan, dilediği gibi onda tasarruf edebilecek bir adama rüşvet vermekten komik ne olabilir?
Versen yani, versen ne verebilirsin?
Ne vereceksiniz yani bir kere? Onun için bu çok gülünç. Peki sadrazama rüşvet verilebilir mi? Mümkün. Yani padişahtan nitekim bütün dünyada bir kaide vardır. O da şudur. Hükümdarlar asla vatan haini olmazlar. Hükümdarlar asla rüşvet almazlar.
Çünkü vatan
onların evidir. Vatandaşlar da onun aile halkıdır. Hiçbir kimsenin kendi evine ve kendi halkına bir hıyanette bulunması düşünülemez. Cinnet geçirmedikçe bir adam evini yakar mı? Çoluk çocuğunu öldürür mü? Ancak cinnet geçirmiş olması lazım. O da aklı örtülür demektir. Aynı şekilde hükümdar vatan haini olamaz. Onun için dünyanın hiçbirinde ceza kanunlarında devlet başkanı sorumsuzdur. Krallar. Yani o vatan haini olamaz. Başka o suç işleyebilir. Ama vatan haini olamaz. Rüşvet alamaz. Hazine elindedir. Bir kere bu çok garip bir durum. Ama sadrazam dahil herkes rüşvet alabilir. Bu mümkün. Ne kadar zengin olursa olsun bu mümkün. Yalnız burada da şöyle bir şey var. Rüşvet ile bazı ödemelerin arası dediğim gibi çok ayrılmadığı için çok insan töhmet altında kalmış.
Şimdi yanlış mı yorumluyoruz acaba o zaman alınan
mesela
parayı?
Bakın ben size bir misal vereyim. Piri Reis'i duymuşsunuzdur. Piri Reis Kaptan-ı Derya'ydı. Hint seferinden dönüşte fırtınaya yakalandı. Donanması yenildi. Kalan donanmayı Basra Körfezi'nde Babül Mendeb'de bırakıp kendisi İstanbul'a geldi. Sen donanmanı nasıl bırakıp gelirsin dediler. Bir de rüşvet iddiası ortaya çıktı. Piri Reis kelleyi kaptırdı. Şimdi normal şartlarda bakarsanız Piri Reis suçluydu. Hem donanmasını bıraktı hem rüşvet aldı. Kaç taraftan. Ama hadiseyi biraz daha derinle işledikten sonra anlaşıldı ki donanmanın orada kalması mecburiydi. Ve Piri Reis'in aldığı para rüşvet değil, o zamanki hukuka göre yenilmiş olan devletin yenen devlete vermiş olduğu haraç idi. Bu haracı tahsil etti.
Peki bunu zaten o dönemde yargılayıp karar verdiklerine göre.
Ama işte bazen siyasi bir karar da olabiliyor. Amme efkarı o kadar coşuyor ki yani donanma mahvolmuş.
Bırakıp gelmiş kısmı anlaşılabilir belki ama.
Binlerce insan o ölmüş. İstanbul galeyana gelmiş. Bir Osmanlı kaptanı deryası utanmadan donanmayı bırakmış. Buraya gelmiş. Vurun gibi bir. Şimdi mesela burada da bakın adamcağızın aldığı vergi büyük ihtimalle gene bilemiyoruz. Belki de hakikaten rüşvet aldı. Rüşvet olarak değerlendirilmiştir. Bunun örnekleri tarihte pek çoktur. Yani dediğim gibi rüşvet, hediye, vergi bunun arası çok iyi ayırt edilemediği için.
Peki damat İbrahim Paşa da mı?
Damat İbrahim Paşa'nın ben rüşvet aldığını zannetmiyorum. Damat İbrahim Paşa'nın.
Derler ki bu sultana yani padişaha. Bu hazineye, bu da bana.
Tamam, o rüşvet
bana.
Değil. Onun işte dediğim gibi biraz evvel söyledim. Bir yüksek makamın tayininde sadrazamın hakkı vardır. Sadrazamın hasları var. Devletin bir takım gelir kaynaklarından sadrazama bir gelir tayin ediliyor. Sadrazamın çok iyi yaşaması isteniyor. Çünkü sadrazam bütün kapı halkının maaşlarını veriyor. Yani sistemi bilmiyor insanlar. Evet. Sadrazamın
şimdikinden çok farklı olduğu için de yani, belki kafamız tabii, karışıyor. Onu
yani ben İbrahim Paşa ukala. Ve İbrahim Paşa çok kibirli bir devlet adamıydı. Tabii böyle 500 sene sonrasından gazel okumak kolay değil ama bildiğimiz kadarıyla padişahın teveccühünü çekemedi. Bir kere onun damat olduğu şüphelidir. Tarihçilere göre Hatice Sultan diye bir sultan yoktur. İbrahim Paşa da onun karısı değildi. Bu sonradan uydurulmuş bir hadisedir. Kayıtlarda Hatice Sultan...
Yok mu?
Hayır. Hatice Sultan'la İbrahim Paşa'nın evlendiğine dair bir kayıt yok.
Peki Hatice Sultan yok mu kayıtlarda?
Hatice Sultan var ama küçükken ölmüş. Evlenmemiş. Yani bir kere o bile şüpheli. Diyelim ki evlendi. Padişahın bu teveccühünü çekemediği için padişah gibi davrandığı, padişahın emrini beklemeden, fikrini sormadan kararlar aldı ve bunu giderek arttırdı ve bundan dolayı padişahın bir otorite ikiliğini ortadan kaldırmak için İbrahim Paşa'yı ortadan kaldırdı söyleniyor. Rüşvet bence çok gülünçtür. Yani bir Osmanlı sadrazamının bir kadı belki olabilir, bir memur olabilir ama bir Osmanlı sadrazamının geliri baş döndürücü dünya hükümdarlarından fazla olan bir adamı diyeceksiniz ki bunun parayla alakası yok. Yani zengin para parayı çeker, zengin daha çok kazanmak ister ama sadrazama kim rüşvet verebilir?
Bir de şunu düşünelim. Şimdi para kazanmak istiyoruz. Bir sebebi var. Çocuklarımıza bırakacağız. Bizden sonrakilere kalacak. Orada öyle bir beklenti
bir de
yok.
Bir de onu bizim şimdi kimse bilmiyor. Zaten bu Osmanlı'yı bilmememizden kaynaklanıyor bütün bunlar. Osmanlılar'da devlet adamları devletin kölesidir. Bu şu demek. Öldüğü zaman bütün geliri devlete miras olarak intikal ediyor. Rüstem Paşa çok zengindi. O kadar zengindi ki Topkapı Sarayı'nda onun mallarının yazıldığı kocaman bir defter var. Ya sadece malları yazılmış isimleri. Ne oldu? Ölünce devlete kaldı. Çocuklarına kalmıyor. Köle olduğu için kölenin mirası efendiye kalır. Bunu bilmiyorlar. Onun için devlet diyor ki bırak. Ne yaparsa yapsın.
Nasıl olsa hepsi bana kalacak.
Çalarsa çalsın. Soyarsa soysun. Gene devlete gelecek bu para diyor.
En fazla bir nesil.
Evet. Onun için antır parantez şunu söyleyeceğim. Tekrar bazı münferit hadiseler olmuş Osmanlılar'da rüşvetle alakalı. Ve bunların ciddi bir şekilde takip edildiğini görüyoruz.
Ceza?
Kadılar mesela. Kadılıktan alınmış. Zararı ödetilmiş. Rüşvet ödetilmiş. Ceza verilmiş. Sürgün edilmiş. İdam edilenler var. Ama bunların sayısı azdır. Ama bunun yapılması bile rüşvet alanların kadı da olsa, ilmiyeden de olsa cezalandırıldığını, takip edildiğini gösteriyor.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.